Ayrım 14. Ölüler bekler. Dido, Sotiriu. Sayfa 175. Bölüm 2. 1. Gülümsemeler ve turistik geziler umutlarıyla dolu olarak Pire'ye ilk ayak bastığımızda tuhaf bir manzara ile karşılaştık. Şurada burada asık suratlı ve tedirgin bir halk toplanmıştı. Başörtülü genç ve yaşlı kadınlar kızgın bir şekilde bağırıp bazı hareketlerde bulunuyorlardı. Ne var ki kimsenin oradaki kadınların neler söylediklerini ve polisin neden onları geriye ittiğini anlamasına olanak yoktu. Sonra birkaç hırçın, üstleri başları dağınık asker ortaya fırladı ve bağırmaya başladılar. ''Ne vuruyorsunuz ulan kadınlara? Ha? Neden vuruyorsunuz ulan? Kime zararları oldu? Nizamı bozmalarından korkuyorsunuz ha? Nizamı, oradaki katliamda ne olduklarını bilmedikleri çocuklarını arıyorlar ulan. Neler olup bittiğini duymaya ve anlamaya çalışırken bir denizci bizleri gösterdi. Na işte İzmir'den ilk mülteciler de geldi. Hermione teyze bizlerden bir yanıt beklercesine bize döndü. Bizler için söylüyorlar, bakın işte söylentiler nasıl çıkar. Gemicinin o sözü etrafa dökülmüş benzine düşen yanık bir kibrit gibiydi. Kadınlardan alevler fışkırdı, tümü üstümüze çullandı. Bizi çekiştiriyor, haberler soruyor, ağlıyor, bizi tehdit ediyorlardı. Yaşlı bir kadın elleri belinde karşımıza dikildi. Demek ki mülteci dedikleri zatınızsınız öyle mi? Ve topraklarımıza ne yapmaya geldiniz? Nerede çocuklarımız? Neden vapurlara zatlarınızı doldurdular da askerleri orada bıraktılar? Polisler koşup etrafımıza bir çember yaptılar. Ne tür bir cevabın çıkacağı belli olmayan kocaman bir soru işaretinin başına benziyorduk. Hermione teyze sapsarı kesilmiş, bizlerin mülteci olmadığımızı ve orada hiçbir felaketin de söz konusu olmadığını izaha çalışıyordu. Ancak kadınlar ağlıyor ve dövünüyorlardı. ''Yalan söylüyorsunuz, yalan!'' Küçük bir kız annesinin elinden kurtularak koşup yanıma geldi. Güzel dikilmiş elbiseme baktı. ''Sizler ferace ile şalvar giymiyor musunuz?'' Olup bitenlerin bende yaratmış olduğu tüm korkuya rağmen gülmeye başladım. Ama küçük kızın söylediklerini iyice düşündükten sonra kızarak cevap verdim. ''Biz Türk kadınlar değiliz ki.'' ''Nasıl değilsiniz? Siz mültecisiniz. Mülteci kötü insanlarsınız.'' Küçük kıza izah etmek olanağını bulamadım. Polisler bizleri liman reisliğine doğru götürürken yolda cephenin çöktüğünü, Küçük Asya'nın alevler içinde yandığını, ordunun isyan ettiğini ve halkın da bulduğu herhangi bir vasıta ile kaçmaya çalıştığını izah ediyorlardı. Hermione teyzenin eltisi Kiria Elvira ağlamaya başladı. Tüm bunlar söylenti deyip duruyordu. Hermione teyze. Ancak Yango amcanın Atina'daki acentesine telefon etme imkanını bulduğunda paniğe kapıldı. Eyvah eyvah, işte şimdi daha kötüleri de başlarımıza geldi. Ve hiçbirimiz gelmekte olan sel yağmurunun ilk damlası olduğumuzu, biraz sonra o yabancı limana dökülecek bitmez tükenmez ve korkunç insan selinin ilk yumuşak çizgisi olduğumuzu anlamış değildi. Atmaya yeltendiğimiz her adamın bizleri nereye götüreceğini bilmeyen, körlermişiz gibi kuşkulu, uyuşmuş, bitmiş olarak el ele tutuşarak yürümeye başladık. Bizimkileri beklemek üzere limanda başımızı sokacak bir otel arıyorduk. Ancak sorduğumuz her yerde almış olduğumuz cevap hep aynıydı. İzmir'den mi geliyorsunuz? Mülteci kabul etmiyoruz. Ama biz size istediğiniz ücreti ödeyeceğiz diye Hermione teyze onlara güvence vermeye çalışıyordu. Onlar ise redlerinde ısrarlıydılar. Kamulaştırmalardan korkuyoruz. Sakız, Midilli, Samos'un mültecilerle dolduğunu ve tüm okullarla otelleri her şeyi kamulaştırdıklarından sizlerin haberi yok mu? Bu yaban topraklarda ne işimiz var bizim? Neye geldik buralara? Neden böyle durup dururken kocalarımızdan ayrıldık diye Kiria Elvira söylenip duruyordu. Sonunda paraya ihtiyacı olan ve bize karanlık, sefil, altı yataklı bir oda veren bir otelciyi bulduk. Nasıl da haberimiz olmadan gerçek sığınmacılara dönmüştük. Birkaç gün içinde tüm dünya tepe takla döndü. Peş peşe gemiler geliyor ve rıhtıma tımarhanelerden, hastanelerden, mezarlıklardan kaçmışa benzeyen rayından çıkmış, başkalaşmış ve tuhaflaşmış hasta ve huzursuz bir insan selini boşaltıyordu. Sokaklar, liman, kiliseler, okullar, kamu ortak alanları dolup tıkanmıştı. Yol kaldırımlarında bebekler dünyaya geliyor, yaşlılar ölüyordu. Bir anda 1,5 milyon kişi kendilerini baba topraklarının dışında buldu. Öldürülmüş çocukları ile gömülmemiş atalarını arkalarında bırakıp kaçmışlar. Mal mülklerini, ağaçlar ile tarlalarda meyveyi, ocakta yemeği, ambarda alın terini, çıkını çekmecede ve ata resimlerini duvarlarda bırakıp kaçmışlar. Ve onları kovalayan savaş ateşiyle ölümün korkusu altında kaçmışlar, kaçmışlar. Hayatta öylesine trajik anlar oluyor ki, insan vatanı ile geçmişini ve de varını yoğunu terk edebilip kaçtığı gibi, güvenceyi bulabilme umudu ile yabancı yerlere sığınabildiği için de kendini mutlu görüyor. İlk rastladıkları kayığa, sandala, gemiye, sala kendilerini atıp bilmedikleri yabana doğru genel, korkunç bir kaçışa koyuldular. Bir gün önce kendi topraklarında ev bark sahibi olarak yatmışlar ve ertesi gün uyandıklarında kendilerini Pire, Selanik, Kavala, Volos ve Patras limanlarında kaçak, evsiz, fakir, serseri ve dilenci olarak bulmuşlar. Göğüslerinde o kahredici sığınmacı tabelası asılmış bulunan 1,5 milyon heyecan ve parasal güçlük Yunanistan'ın sırtına binmiş oldu. Sığınmacılar nerede kalsınlar? Ne düşünsünler? Neyi unutsunlar? Ne yapsınlar? Nerede çalışsınlar? Nasıl yaşasınlar? Hala korkudan titriyorlardı. İçinden çıkıp geldikleri cehennemin o kanlı deresinin etkisiyle gözleri kıpkızıldı. Ve karaya ayak bastıklarında da arkalarına dönüp kaçı gelip kaçının eksik olduğunu saymaya koyuldular. Canlı kalanlar da canlılıklarına inanmıyor ve elleriyle vücutlarını yoklayarak kendilerinin hortlak olmadıklarına inandırmaya çalışıyorlardı. Ve de yerinde olup olmadığına emin olmaları için kendi ruhlarını arıyorlardı. Ne var ki o kaybolmuştu. O geride kalan memlekette aziz ölüler ile esirlerin, sevgili evler ile tarlalar ve de işler ile kazançların yanında kalmıştı. Ve geçici bir durumdur. Şimdilik nasıl olsa idare edelim. Her ne halse yazın yerlerimize dönmüş olacağız dediler. Ve bu umudu tıpkı ekmek, su, tuz arar gibi aramaya koyuldular. Bu kadardılar. Yunanistan'ın kabuğunda bir yandan öbür yana sürüklenen, memleketlerinden kovulmuş ve de kaçmış 1,5 milyon küçük Asyalı Rum. Vatansız, işsiz, evsiz, bavulsuz. Ve dün, daha henüz dün senin her şeyi tamam bir ev bark sahibi olduğunu bilirsen. Tüm bunlara sebep olanı arıyor ve göğe, toprağa, yazgıya, Venizelos'a, Konstantinos'a, müttefiklere, savaşa küfrediyorlardı. Ama her şeyden önce de o sinsi İngiliz'e, o ikiyüzlü, menfaatçı, dolandırıcı bir halkın kanı ve mutsuzluğu ile iş çevirip imparatorluk politikasını yürüten İngiliz'e. Yeni memleketimizin kapısı olan o limandaki ilk günlerimiz acı ve de yıkıcıydı. Dizanteri hepimizi kavuruyordu. Hiçbir utanma hissi olmadan sokaklara çömelip işimizi görüyorduk. O zamana kadar insan saygınlığı olarak bellemiş olduğumuz her şey sığınmacı bohçamıza konmuş, dışarıda sadece yaşamın kaba, acı, azap verici ihtiyaçları kalmıştı. Küçük büyük hepimiz aptallaşmıştık. İradesiz, kahredici bir sıkıntı ve aklımıza takılmış binbir düşünceyle limanda üst üste yığılmış kalmıştık. İnsanlar ağlıyor, küfrediyor, acıdan inliyorlardı. En şanslıları ise ölüp gidiyordu. Kucağında hep örtüp öptüğü bir yastığı taşıyan, etrafına dehşetle bakınan genç bir kadın bazen ürpertici bir ninniye başlıyordu. Uyusun da büyüsün aman. Kimsenin onunla ilgilendiği yoktu. Yalnız ihtiyar babası onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Kızım benim, Eleniciğim, cesur ol kızım. Allah'ın takdiri bu imiş demek. Sahneyi gören bir gazeteci duraklayıp nelerin olup bittiğini öğrenmeye kalkıştı. Allah'ını seversen bırak bizi diye ihtiyar mırıldandı. Yatağından bebeğini alıp kaçmak için eğilmiş ve onun yerine yastığı kaparak kaçmış. Kalabalığın içinde babamın arkadaşı olan kuyumcu Kyrios Telemachos'u gördüm. Bizimkiler hakkında bilgi alırım umudu ile heyecanla ona doğru koştum. Ama o beni görmeden bana bakıyor ve beni anlamadan dinliyordu. Eline kuru bamya dizisini almış ve kilisede papazın buhurdanlığı sallaması gibi onları sallıyor ve "Allah'ım yardım et bize, Allah'ım yardım et ve daha da kötü günler yaşatma" deyip duruyordu. Karısı Kyria Polixen'i kolumdan çekti. "Sus Aliki, konuşma onunla çünkü konuştuğunda çok kızıyor." Ama Kyria Polixen'i, "Ben de bizimkiler hakkında bana bir iki şey söyleyecek birisini bulmak istiyorum." Kyria Polixen'i söylediğimi yanıtsız bıraktı. Bana tek dediği şuydu. "Telemachos'um hayatını tehlikeye atarak mağazasına ait altınları almak için eve gitmişti. Ve ne alıp çıktı biliyor musun? Kuru bamyaları." "Evet, kuru bamyaları kızım. Onları ben kendisine kış için hazırlatmıştım. Kabızlığına iyi geldikleri için onları çok severdi." "Gittim yeni gelenler arasında bakınıp tanıdık aramak için. Gördüklerim ve işittiklerimden hiçbir şey artık garibime gitmiyordu. Bizimkileri getirmeden gelen her gemi sanki demirini kalbime atıp onu çaresizliğin karanlık dibine doğru sürüklüyordu. Ağılından uzak kalmış bir kuzu gibi o insan stepinin içinde dolanarak takatsız ruhumun tüm gücüyle anne babamı arıyordum. Otele döndüğümde Hermione teyze bir şey sormaya cesaret etmeden kendi hasta bakışıyla beni süzüyor ve acıma katılarak mırıldanıyordu. Benim duygusal küçük çocuğum. Bir gün kocaman bir insan kalabalığı içinde Tanaş amca ile kızı Valentini'ye rastladım. Rastladığım ilk akrabalarım oldukları için ağlayarak üstlerine yıkıldım. Anneciğime ne oldu? Benimkiler nerede? Valentini? Valentini beni yatıştırmaya çalıştı. Gelecekler, gelecekler, umutsuzlanma. Daha henüz gemilere binen çok kalabalık, binlerce kişi var. Otelimizin nerede olduğunu kendisine gösterdiğimde o hemen oraya koştu. Ancak Tanaş amca onu izlemedi. Tam bir umursamazlık içinde sükunetle kalabalığa bakınıp duruyordu. Yine kuvvetli bir sinir krizi geçirmiş ve aynı kelimeleri renksiz bir sesle tekrarlayıp duruyordu. Şu işe bak be, insanların yaptıklarına bak. Fıttırmaları için yine ne olmuş ki? Valentini yaşamış olduğu felaket hakkında ayrıntılı bilgi verdi. İzmir'e zeybeklerin girişini anlattı. Başta hiç kimseye bir şey yapmadılar. Ancak sonra Ermeni mahallesinden başlayan felaket ve yağma tüm şehre yayıldı. O zaman Nurettin Paşa kadın ve çocuklarla yaşlıların kaçmasına izin vermelerini ve esir olarak ancak erkekler ile erkek çocukları tutmalarını emretti. İzmir'i ateş ve kan sarmıştı. Halk İngiliz ve Fransız donanmasından yardım ve sığınma ricaları ile rıhtımda üst üste yığılmış, müttefiklerinden kendisini ölümden kurtarması için yalvarıyordu. Ne var ki yabancılar müdahale etmemeleri için emir almışlardı. Ellerini kavuşturmuş olarak gemilerinde oturuyor, çubuklarını tüttürüyorlardı ve tüm o halkın korkunç ızdırabını resimlemekle yetiniyorlardı. Kaçanlardan parası olanlar sandalların kendilerini de almaları için koca bir serveti vermekteydiler. Ama çok defa biraz sonra onlardan daha güçlüler geliyor ve onları itip yerlerini gasp ediyorlardı. Sandallarda ikide bir alabora oluyor ve o panik içinde insanlar sinek gibi boğulup gidiyorlardı. Ah Allah'ım, Allah'ım, sus Valentini, hiçbir şey duymak istemiyorum diye Hermione teyze ikide bir tekrarlıyor ve kurumuş acı tükürüğünü yutmaya çalışıyordu. Ve de otele parmaklarının çoğu kopmuş olan kaptan Matyos topallaya topallaya geldiğinde haksız yere dayak yemiş ufak bir çocuk gibi ağlayıp duruyordu. Ellerim olmadan nasıl çalışırım ben? Söylesenize bana ben nasıl çalışacağım şimdi? Çeşmeden denize atlayıp 10 kişiyle birlikte yüzerek bir İngiliz muhribirine gelmişler. Kendisi geminin kıçındaki bir demire can havliyle yapışmış ise de İngilizler kendileri tarafsız oldukları için Türkiye'nin iç işlerine karışmak istemedikleri mazeretiyle kendilerinden kurtarılmalarını yalvaran halkı elleri ve ayakları ile itip yeniden denize atıyorlarmış. Lafa bak be, tarafsızlarmış. Allah'tan korkma herifler. İşte o sıralarda çam yarması gibi bir herif kalın bir demir çubuk ile ellerine vurarak mafsallarını kırınca kendisinden geçmiş ve baygın bir şekilde denize düşmüş. İyi ki oralarda eski bir meslektaşı bir kayıkçı varmış da kendisini sandalına çekmiş. Ve sakıza varıncaya kadar pis bir cerrahatle davullaşmış parmaklarını oradaki hastanede kesivermişler. Sol elinden 3, sağ elinden 2 tane. Kiria Elvira, Kaptan Matyos'un sözünü kıskançlık ve küçümsemeyle kesti. Kendini kurtardın ya, sen ona bak Kaptan Matyos. Kendini kurtardıktan sonra diğerleri geçer. Sen kendini kurtarmış olduğuna bak. Ve eltisine dönüp mırıldandı. Şuna bak, affet beni Allah'ım. Bak ne biçim işe yaramaz kimseler kurtuldu ve bizimkiler nerede, neredeler? Bir gün öğle üzeri yeni gelen bir gemiden dalga dalga felaket boşalıyordu. Ve birden Kiria Elvira'nın oğlu Trifon bana seslendi. Aliki, o beşinci sandala bak görüyor musun? Bir anda gözüm tüm manzarayı algıladı. Heyecanla irkildim. Gözlerim ve onların peşinden de yüreğim yuvalarından fırladılar. İlk başta sandalın başında oturan Stefo'yu, arkasından Novi'yi, elinden tutan annemi ve de Ino ile ayakta duran Eleni teyzeyi ve arkada dürbünleri boynunda tanımadık iki gence bir şeyler söyleyen Riri'yi gördüm. Dümen tarafında da iki kocaman bohça arasında tam bir umursamazlık ile sigarasını tüttüren babam. Tümü bir tatil gezisine çıkmış turistlere benziyordu. Gerçek mi yoksa hayal miydi? Kalabalığı delicesine iteleyip kendime yol açarak deniz sahiline vardım. Ve iskeletleşmiş kollarımı mıknatıslara dönüştürerek uzatıyor, "Geliniz, geliniz artık!" diye bağırıyordum. Sandalın karaya varıp benim onları ellerimle tutmama ve hayal olmayıp gerçek olduklarına inanmama kadar asırlar geçmişti. Ve ne zaman ve nasıl kendimi annemin kucağında bulduğumu da anlayamadım. Babam da durdu ve yaşlı gözlerle beni okşamaya başladı. Yangu amca da geliyor, ona Midilli'de rastladık. Allah'a bin şükür o da kurtuldu. Ve sonra da koşup o iki bohçayı çekiştirmeye başladı. "Aman halılara, halıların ıslanmamalarına dikkat edin, çünkü onlar bizim tüm varlığımızdır," diye tekrarlıyordu. Bekleyiş heyecanı ne kadar acı ve karmaşık idiyse, buluşma da o kadar basit olmuştu. Hermione teyzeyi de görmeleri ve onu yatıştırmaları için onları otele götürdüm. "Geliyorlar, Yango'da, Gerasimos'ta. Kendileri bir kayık kiralamışlar. Onlara Midilli'de rastladım ve başlarında daha fesleri de vardı. Hala fes. Nereden buldular da başlarına geçirdiler," diye babam onları anlatıyordu. Hermione teyze birdenbire canlandı ve ispirto ocağında herkese kahve pişirmeye koyuldu. Sonra da küçük Niovi'yi ellerine alıp onu sinirli bir sevinç ile göğsüne bastırdı. "Ne zaman da bu küçük büyüdü, ne de güzel çocuk, nazar değmesin." 14. ayrımın sonu, sayfa 186.